Ayrım 17.
Bakunin 1870 Mart'ında arkadaşı Richard'a şunları yazıyordu. Devrimi kurtarmak, iyi bir sonuca götürmek için bu anarşinin ortasında hiçbir iktidara bağlı kalmayacak, bu nedenle de daha verimli ve güçlü olacak görünmez kolektif bir diktatörlük faaliyeti gereklidir. Bakunin'in Marx'a nefreti onun her eyleminde ve sözünde kendini gösteriyordu. Bakunin'in çelişkili, zayıf ruhu hiçbir zaman rahat yüzü görmedi. Devrim mücadelesinin teori ve pratiğinde zavallı, olayları ve insanları değerlendirmede son derece subjektif, demagojik saldırılarda ve sokak kürsülerinde güçlü bir yaygaracı, kindar bir yoldaş, ün düşkünlüğüyle yanıp tutuşan biri olarak Bakunin, uluslararası işçi hareketine büyük zararlar veriyor, internasyonele de entrikalar çeviriyordu. Çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir Marx'ı tanıyordu. Yazgı onları tıpkı Mozart ve Salieri gibi aynı alanda bir araya getirmişti. Birisi dahiydi, diğeri ise dahi olmak istiyordu. Ve haset bir hastalık gibi her yıl biraz daha Bakunin'in içini kemiriyordu. Marx her alanda Bakunin'in olmayı düşlediği kişiydi. Tükenmez hasetiyle nerede ve nasıl olursa olsun küçük düşürmeye, utandırmaya, alaşağı etmeye çabalıyordu Marx'ı. Kararmış ruhunun derinliklerinde bir yerde Bakunin bazen pişmanlık ve utanca benzer bir şeyler hissediyordu. Öyle anlarda tarafsız olmaya çalışır ve kayıtsız görünmeye çabalayarak Marx hakkında olumlu değerlendirmeler yapar fakat bir anda kendinden geçer ve onu aslında kendisinde olan diktatörlük kurma hırsıyla suçlayarak kapatırdı konuyu. Bakunin çıkara dayalı dostlukları nedeniyle yaşamı boyunca çok şey kaybetmişti. İsviçre'deki Rus sürgünleri bir süre sonra birdenbire kendisinden soğutmuş, onlarda kuşku uyandırmıştı. Bu vaatleri ne kadar cazip olursa olsun gevezelerle ve iktidar düşkünleriyle ilişkilerin olağan sonucuydu. İnternasyonelin Rus kanadında yer alan sürgünler arasındaki iyi insanlar her şeyi alaşağı eden bu gevezeye yüz çevirmişlerdi. Doğrusu Rus hükümeti sıradan ve karmaşık bir takım düşüncelerle Bakunin'in çarın ayaklarına kapanarak utanç verici bir tavırla af dilemesini ve itiraflarda bulunmasını açık etmedi. Çünkü onun kargaşa yaratma yoluyla bilimsel komünizme ve uluslararası işçiler birliğine karşı iyi bir koz olduğunu düşünüyordu. Bu sırada Rus mülteciler arasında Marx'a saygı gitgide artıyordu. 1870 yılı Mart ayında İnternasyonel'in Cenevre'deki Rusya şubesi Londra'ya şu mektubu gönderdi. Değerli ve çok saygıdeğer yurttaş, Rus grubu adına size Londra'daki Uluslararası İşçiler Birliği'nin Genel Konseyi'nde temsilcimiz olma şerefini bize bağışlamanız ricasıyla başvurmaktayız. Bu grup İnternasyonel'in şubesini daha yeni kurmuş bulunmaktadır. Size hazırlık çalışmalarımızın başarıyla sonuçlandığını ve Çekler, Polonyalılar ve Sırplar arasında İnternasyonel'in propagandası için taraftarlar bulduğumuzu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Sizin temsilcimiz olmanız için ısrarlı arzumuz, adınızın haklı olarak çoğunlukla emekçi halkın saflarından gelen Rus öğrenci gençliği içinde saygı uyandırmasıdır. Bu gençlik ne ideolojik olarak ne de kendi sosyal konumu gereği ayrıcalıklı sınıfların parazitleriyle hiçbir ortak yön taşımamakta ve taşımak istememektedir. Ve bu gençlik onların baskısını halkın saflarında onun politik ve sosyal kurtuluşu için mücadele vererek protesto etmektedir. Yapıtları nedeniyle 1864 yılında Sibirya'da kürek cezasına mahkum edilen öğretmenimiz Çernişevski'nin öğrencileri olarak bizler, sizin sosyalist ilkelere ilişkin düşüncelerinizi ve sanayi feodalizmi sistemine olan eleştirinizi memnuniyetle selamlıyoruz. Bu ilkeler ve sizin eleştiriniz, insanlar bunları kavradığında sermayenin paralı askeri olan devlet tarafından desteklenen boyunduruğunu kıracaktır. İnternasyonel'in kurulmasındaki belirleyici rol size aittir. Sahte Rus yurtseverliğini, bizim demosfenlerin hilelerini yorulmaksızın ortaya çıkarmaya çalışan yine sizsiniz. Demokrat Rus gençliği bugün teorik ve pratik propagandalarıyla davamıza gösterdiğiniz yardım için size, sürgündeki kardeşlerinin ağzından derin minnettarlığını dile getirmek olanağını bulmuştur ve bu gençlik sizden kendisine yeni bir yardımda bulunmanızı, onun Londra'daki genel konseyde temsilcisi olmanızı rica etmektedir. Sizi yanılgıya düşürmemek ve gelecekte sürprizlerden uzak tutmak için Bakunin ve onun az sayıda taraftarı ile kesinlikle ortak hiçbir işimiz olmadığını açıklamayı da görev biliriz. Tersine emekçiler dünyasında ki bizim için yalnızca onların görüşleri önemlidir, bir düşüncenin propagandasını yaparak ülkesinde Rusya'da yüz kızartıcı bir damgayı hak eden tümüyle başka ilkeler uyduran kişilerin de olduğunu bilmesi için bu insanı değerlendirmesini pek yakın bir gelecekte halkın önünde yapacağız. Gerçekte yalnızca kişisel diktatörlük düşü kuran politik ve sosyal eşitliğin bu sahte dostlarının ikiyüzlülüğünün ısrarla ortaya çıkarılması gerekmektedir. İngiltere'ye gidecek arkadaşlarımızı size göndermemize izin verip vermeyeceğinizi ve her ay çıkacak olan dergimizi ve bültenlerimizi hangi adrese göndermemiz gerektiğini bize bildirme lütfunda bulunmanızı rica ederiz. Birkaç sayfa bekleme umudumuz olmasa da dergimiz için yazılmış birkaç satır için size minnettar kalacağımızı eklemeye gerek yoktur. Yurttaş, tüm kardeşlerimiz adına derin saygılarımızı kabul ediniz lütfen. Bu kitabın altındaki imza N.Yutin'e aitti. Marx mektubu aile ortamında okudu. Her satırda yer alan içtenlik ve sıcaklık Marx'ı duygulandırmıştı. Bu beklenmedik bir şey. Ben Rusya gençliğinin temsilcisiyim dedi saf bir gülümsemeyle. Daha sonra gözlerini süzerek ve yüzüne şakayla karışık bir gücenmişlik ifadesi vererek ekledi. Ancak bu yiğitlerin bana çok saygıdeğer olarak hitap etmesini bağışlayamam. Anlaşılan benim 80 ya da 100 yaşında bir ihtiyar olduğumu düşünüyorlar. Rusya şubesinin bu yıllardaki en önde gelen faaliyet adamlarından biri hastalıklı, zayıf fakat cesur, kültürlü bir genç olan Nikolay Isakovich Yutin'di. Bir ara Bakunin'le aynı İsviçre kasabasında hatta aynı evde yaşamışlardı. Tıpkı Serno Soloviyevich gibi. Genç Petersburglu üniversiteyi bitirmiş, kendini devrim hareketine adamıştı. Çernişevski'ye büyük saygı duyuyordu ve Toprak ve Özgürlüğün Merkez Komitesi üyesiydi. 1862 Aralık ayında Polonyalı devrimcilerle görüşmelere katılmış, Toprak ve Özgürlüğün bildirgesinin yayımlandığı illegal matbaayı kurmuştu. Matbaanın ele geçirilmesinden sonra yurt dışına kaçmıştı. Çarlık Mahkemesi onu gıyabında ölüm cezasına çarptırmıştı. Bakunin ve Yutin ilk kez Londra'da karşılaşmışlar ve birkaç yıl sonra 1868'de diğer mülteci Rus devrimcilerle ortaklaşa Rusya'da dağıtabilmek için Halkın Davası adlı bir derginin yayımına başlamışlardı. İlk sayı Eylül 1868'de çıkmıştı ve hemen hemen tümüyle Bakunin'in makalelerinden oluşuyordu. Devletin ortadan kaldırılması taleplerinin yanı sıra Bakunin şimdi yeni bir düşünce daha ortaya atıyordu. Yasal evliliğin, anne baba otoritesinin ortadan kaldırılması ve çocukların toplum tarafından yetiştirilmesi. Bakunin makalelerinden hiçbirinde enternasyonelin herhangi bir etkinliğine dair tek söz etmiyordu. Fakat Uluslararası İşçiler Birliği'nin ilkelerini savunan Yutin, Halkın Davası yazı işlerinin Bakunin'in anarşist programını reddetmesini, anarşizmin peygamberini ve onun taraftarlarını yazı işlerinin kadrosundan çıkarmasını sağladı. Aşama aşama, sayıdan sayıya Dergi Enternasyonel'in yaymakta olduğu fikirleri desteklemeye başladı ve Genel Konsey'in Bakunin ittifakına karşı mücadelesine katıldı. Yutin aynı zamanda Bakunin'in Rusya'nın sınırları dışında ana yurttaki kurtuluş hareketini tümüyle yurt dışından yönetecek bir merkezin kurulmasını talep eden diktatörce tasarılarına karşı çıktı. Ülke içinde faaliyet gösteren devrimcilere Bakunin'in belirleyici rollerin uygulayıcısı görevi düşüyordu. Yutin ise tam tersine yöneticilik rolünün Rusya içindeki öncü merkeze ait olması, mültecilerin ise yurttaşlarına Batı Avrupa Sosyalist Hareketi'nin öğrenilmesinde yardımcı olması, ileri dünya görüşü ve taktiğin hazırlanmasında destek vermesi gerektiğini düşünüyordu. Halkın Davası'nın yazı işleri devrimci halkçılardan Hopokt Vzemcbo, Halkçılık H.O.P.O. GTWZECMBO. 18. yüzyıl Rusya'sında köylü demokrasisi ve Rusya'nın sosyalizme köylü birlikleri yoluyla geçmesi düşüncesini savunanların birleştiği toplumsal politik hareket ve Çernişevski taraftarlarından oluşuyordu. Dergi her sayısında uluslararası birliğin faaliyetleriyle ilgili haberlere yer veriyor, onun dünyanın değişik ülkelerindeki başarılarını vurguluyor, kapitalin yayımlandığını bildiriyordu. Yutin ve yoldaşları, internasyonelde Bakuninçilerle ortaya çıkan mücadelede kararlılıkla Marx'ın yanında yer alıyorlardı. Halkın davası çalışanları, internasyonelin düşüncelerinin Rusya'da yayılmasını gerekli görüyorlardı. Uluslararası Birliğin Karl Marx'a Rus seksiyonunu kurma ve onun genel konseydeki temsilcisi olmasını rica etme düşüncesi ardından da kararı böylece doğdu. Enternasyonel'in Bakunin ve onun grubuyla mücadelesi 1869 yılında kızıştı. Uluslararası İşçiler Birliği'nin şubelerine dahil olup göstermelik olarak dağılan ittifakın üyeleri onu enternasyonel içinde fakat gizli bir örgüt olarak korudular. Bakunin taraftarları bu ittifakın sloganını politik mücadelede her yol mübahtır olarak belirlediler. Enternasyonel'in 4. kongresi delege seçimlerinde ise çoğunluğu elde etmek ve genel konseyi ellerine geçirmek için hileye başvurdular. Kongre 1869 yılında Basel'de yapıldı. Değişik ülkelerden ABD Ulusal İşçiler Birliği'nin de içinde bulunduğu 78 delege gelmişti. Bakunin kongreye toprak mülkiyeti üzerinde miras hakkının kaldırılmasının, toprağın özel şahıslardan halka aşamalı olarak geçişinin bir ölçütü olacağı yönünde bir bildiri sundu. Marx kongreye gönderdiği ve orada okunan miras hakkına ilişkin raporunda toprak sahiplerinin iktidarda olduğu kapitalizm koşullarında Bakunin'in planının bir ütopya olduğunu ve gerçekleştirilemeyeceğini kanıtlamıştı. Devrimden sonra toprak ve yeraltı zenginlikleri halkın eline geçeceğinden ve tüm toplumun mülkiyeti olacağından Bakunin'in düşüncesi anlamını tümüyle yitiriyordu. Kongre ikiye bölündü. Delegelerin bir kısmı Marx'ı, diğer bir kısmı ise Bakunin'i destekliyordu. Bu konuda karar alma olanaksız görünüyordu. Ancak seçimler başladığında kongre genel konseyin faaliyetini onayladı ve mevcut kadroyu yeniden seçti. Böylece anarşistler enternasyonelin yönetimine giremediler. Basel Kongresi'nden sonra Bakunin, Eşitlik Gazetesi'nde Marx ve Engels aleyhine bir iftira kampanyasına girişti. Nisan 1870'te La Cour des Fonds'taki İsviçre'nin Roman Şubesi Kongresi'nde enternasyonel üyelerinin her türlü politik faaliyetten vazgeçmelerine ilişkin Proudhoncu bir sloganla bir konuşma yaptı ve Roman Federasyonu'nun bölünmesini sağladı. Bakuninciler kendi şubelerini kurdular, bir komite organize ettiler ve bağımsız bir ad seçtiler. Jura Federasyonu. Fakat Bakunin bununla da yetinmek istemedi ve ne pahasına olursa olsun genel konsey üyelerini karalamaya yeltendi. Enternasyonel'in tüm Cenevre şubelerinin genel toplantısında Yutin ve dava arkadaşlarına karşı çıktı. Bu insanlar sabırsız diyordu Bakunin. Benim kellemi istiyorlar. Rakiplerini kendisine cezalandırma arzusunda olmakla suçluyordu. Yutin bu tür suçlamaları Eşitlik gazetesinde yalanladı. Bakunin hakkında şunları yazıyordu. Onun uzlaşmaz düşmanı olduğum doğrudur. Ülkemdeki devrim davasına çok kötülük yaptı ve bu kötülüğü enternasyonele taşımaya yeltendi. Tüm halkın öç alma günü geldiğinde halk gerçek düşmanlarını tanıyacaktır ve o zaman eğer giyotin hala geçerli olacaksa bu büyük insanlar yani diktatörler halkın ilk olarak kendilerini giyotine götürmesinden sakınsınlar. Bir süre sonra Bakunin'in popülaritesi hızla düşmeye başladı. Enternasyonel'in tüm İsviçre şubeleri, hatta aralarında büyük bir saygınlığa sahip olduğu inşaat işçileri dahi anarşinin peygamberinden yüz çevirdiler. Onlar artık Bakunin'in bizzat yaşam tarafından reddedilen fikirleri LaSalle ve Proudhon'dan sonra yineleyen bir tumturaklı söz düşkünü olduğunu ve propagandasını yaptığı ütopik sosyalizmin tarihe karıştığını biliyorlardı. Bakunin kapıyı çalan politik yalnızlığı acıyla fark etmişti. Dava arkadaşlarından birine şunu yazıyordu. 1869 Ekim'inde Cenevre'yi terk ederken özellikle Cenevre Kliği tarafından angaje edilen ve onunla birlikte oy kullanan komitelerden iyi dostum olan birkaç kişi benimle vedalaşmaya geldiklerinde diyorlardı ki fabrikadan bu beyler bize Bakunin'ci diye hakaret ettiklerini sanıyorlar fakat bizi gerici olarak görmelerindense Bakunin'ci olarak görmelerini tercih ederiz. 1870 yılı Mart'ında Cenevre'ye döndüğümde onları tümüyle düşman olmasalar da bana karşı en azından ön yargılı ve güvensiz bir durumda buldum. Bakunin'in neden olduğu isyan işçi hareketine zarar vermişti. Ancak enternasyonelin etkisi gitgide artıyordu ve başlayan Fransa-Prusya Savaşı nedeniyle 5. olağan kongre yapılamamış olsa da Genel Konsey tüm olaylar hakkında görüşlerini bildirerek dünyadaki çok sayıda ülkenin emekçilerinin politik örgütlerini yönetiyor, yoğun biçimde çalışıyordu. Enternasyonel'in Rusya kanadı tarafından yayımlanan Halkın Davası dergisinin yazı işlerine Londra damgalı bir zarf gelmişti. Bu mektubu sabırsızlıkla bekliyorlardı. Yazı işleri müdürü Yutin'in küçücük çalışma odasında yüksek sesle okunan ve uzun süredir beklenen Marx'ın yanıtı elden ele dolaşıyordu. Herkes bu metni okumak, Enternasyonel'in kurucusunun alışılmadık el yazısını görmek istiyordu. Yurttaşlar, Üst Konsey 22 Mart tarihli oturumunda sizin program ve tüzüğünüzün Uluslararası İşçiler Birliği'nin genel tüzüğüne uygun olduğunu oy birliğiyle ilan etmiştir. Ve derhal sizin kanadınızı enternasyonele kabul etmiştir. Sizin bana önerdiğiniz genel konseyde temsilciniz olmam gibi onurlu bir yükümlülüğü memnuniyetle kabul ediyorum. Böylece Marx, enternasyonelde Rusya'yı temsil etmeyi kabul etti. Bu genç Rus sürgünler için heyecan verici bir olaydı. Daha sonra Marx mektubunda Polonya konusu ve Nikolay Flerovski'nin kitabına değiniyordu. Bu Avrupa için gerçek bir keşiftir. Hatta sözüm ona devrimciler tarafından kıtaya yayılmış olan Rus iyimserliği bu yapıtta acımasızca sergilenmiştir. Bazı yerlerde yalnızca teorik açıdan eleştiriye uygun olmadığını söylersem yapıt değerinden bir şey kaybetmez. Bu ciddi bir gözlemcinin, korkusuz bir emekçinin, objektif bir eleştirmenin, güçlü bir sanatçının ve her şeyden önce de baskının her türüne isyan eden, her türlü ulusal marştan nefret eden, üretici sınıfın tüm acılarını ve arzularını tutkuyla paylaşan bir insanın yapıtıdır. Flerovski ve öğretmeniniz Çernyshevski gibi insanların yapıtları Rusya'yı gerçekten onurlandırıyor ve ülkenizin de yüzyılımızın ortak hareketine katılmaya başladığını kanıtlıyor. Kardeşçe duygular ve selamlarla Karl Marx, Londra, 24 Mart 1870. 2. Bölüm. Uslanmaz Fransa. Gustave Flourens, derin düşünen bir bilim adamı, çok yönlü bir gazeteci ve ateşli bir devrim savaşçısı özelliklerini bir araya getiren biriydi. Çok yönlülüğü, engin bilgisi, aklı, iradesi, bitmek bilmeyen enerjisi ve eşsiz cesareti onu farklı kılıyordu. Flourens 25 yaşındayken Paris'te görev yaptığı kolejde etnografya üzerine konferans vermiş fakat materyalizm yanlısı olması nedeniyle görevinden alınmıştı. Zapt edilmez bir özgürlük düşkünü olarak 1863 yılında Polonya ayaklanması patlak verir vermez oraya gitmiş, daha sonra da Yunanistan'a geçip Girit'in kurtuluşu için savaşmıştı. Ana yurdu Fransa'ya dönmeden önce de dünyada birçok yeri gezmişti. 1870 Ocak ayında Paris çalkalanıyordu. Kendisine gelen Cumhuriyetçi gazeteci Noir'ın Prens Pierre Bonaparte tarafından öldürülmesi başkent işçilerini harekete geçirmişti. İkinci İmparatorluğun yaşadığı kriz tüm boyutlarıyla bir kez daha ortaya çıkmıştı. Hiddete ve öfkeye kapılmış yaklaşık 200 bin emekçi kurbanın tabutunun bulunduğu Nulli varoşlarında toplanmıştı. Bir gün önce de La Marseillaise gazetesi şunları yazmıştı. Fransa 18 yıldır cumhuriyetçileri sokakta öldürmekle yetinmeyip evlerinde öldürmek için alçakça tuzaklar kuran katillerin kanlı ellerindedir. Halkın öfkesi son haddindeydi. Bir yazarın sözlerine göre 2. İmparatorluk bugünlerde aynı Victor Noir gibi kurşunu kalbinden yemişti. Canla başla halkı öç almaya ve ayaklanmaya çağıranlar arasında Floranda vardı. Ancak bu sırada ayaklanma tehlikeli olabilirdi. Çünkü halk silahsızdı, Bonapartçıların emrinde ise yalnızca Paris'te çok iyi silahlanmış 60 bin asker vardı. Fakat Floran isyan eden yüreğinin emirlerine, sağduyuyla her zaman uyumlu olamayan zapt edilmez cesaretinin dalgalanmalarına sık sık kendisini kaptırıyordu. Birkaç hafta sonra başkentte yeniden çalkalanmalar baş göstermişti. Bunun nedeni La Marseillaise gazetesinin yöneticilerinden birinin tutuklanmasıydı. İşçiler yer yer barikatlar kurmuşlardı. Barikatlardan birinde Floran çarpışıyordu. Yer aldığı barikat hükümet askerleriyle mücadelede diğerlerinden daha uzun süre direnmişti. Tutuklanmalar ve yargılamalar başlamıştı. Genç devrimci İngiltere'ye kaçmayı başardı. 1870 yılı Nisan ayında bir ara Gustave Floran, Marx'ın evinde kaldı ve ondan sonra sık sık Modena Villa'nın konuğu oldu. Floran ev sahiplerinin hepsi tarafından sevilmişti. Fakat özellikle Jenny Chen'le iyi bir dostluk kurdu. Onları İrlandalı fenyerlere acıma duygusu yakınlaştırmıştı. Marx'ın büyük kızı Fransız gazetesi La Marseillaise'de cesur yazılarını tam da bu sıralarda yayınladı. Irish People adlı Dublin gazetesi redaktörü O'Donovan Rossa'nın yargısı onu özellikle endişelendiriyordu. O'Donovan Rossa, isyancı yazılarından dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklunun prangalarını gece gündüz çıkarmıyorlardı. Bir tasın içine konulan berbat hapishane çorbasını oturduğu yerde zorlukla içiyordu. Jenny Chen, onu ve İrlanda'nın özgürlüğü için acı çeken, fiziksel işkenceye uğrayan ve bilincini yitiren herkesi konu alıyordu öfke, isyan dolu makalelerinde. Marx'ın kızı bu Fransız sürgünü yalnızca düşünce yoldaşı olarak değil, mücadeleye hazır bir savaşçı olarak da görüyordu. Floran, Jenny Chen ile birlikte hapishanede çok zor durumda olan fenyarların kurtarılması için girişimlerde bulunmaya karar verdi ve O'Donovan Rossa'nın bazı mektuplarını basında yayımlanması için Fransızcaya çevirdi. Sık sık Modena Villa'ya gelen genç Fransızı Jenny Chen bahçede karşılıyordu ve birlikte Hampstead tepelerine gezmeye gidiyorlardı. Jenny Chen, size söz veriyorum ki O'Donovan Rossa için her şeyi yapacağım dedi bir ara Gustav, yemini andırır bir inandırıcılıkla. Doğa Floran'a cömert davranmıştı. Fiziki görünüşte mükemmeldi. Düzgün hatlı yüzünde, biçimli kaşlarının altında, derin bir çukurda kalmış gri mavi gözleri adeta ışık saçıyordu. Özenle taranmış açık kestane rengi saçları, gür bıyıkları ve sakalı, uzun boyu, yapılı, sağlam fiziğiyle orta çağ Norman şövalyelerini anımsatıyordu. Floran ülkesini seviyordu ve Jenny Chen'e ülkesinden heyecanla söz ediyordu. Montaigne'in ardından ben de çocukluğumdan beri kalbim Paris'e aittir diye yineleyebilirdim. Paris'i şefkatle seviyorum. Parazitlerine, pisliklerine varıncaya dek her şeyi seviyorum. Fransa'nın şanı ve dünyanın en soylu süslerinden biri olan bu yüce kent yüzünden kendimi Fransız hissediyorum. Ve biliyor musunuz Jenny Chen, birkaç devrimin kalesi olan bu kent kahramanlık payesini hak etti. Aralıksız yağmur nedeniyle Hampstead'de gezmeye gidemedikleri bir ilkbahar günü Jenny Chen, bu Fransız sürgünden sırdaşı olan itiraflar kitabındaki sorulara yanıt vermesini istedi. Flora'nın ışıl ışıl parlayan gözlerine doğrudan bakarak, ''Rica ederim, mümkünse ciddi yanıtlar verin. Genelde herkes şaka yapmaya kalkışıyor. Ben sizi gerçekte olduğunuz gibi tanımak istiyorum.'' dedi. ''Sonuna kadar dürüst olmaya çalışacağım.'' yanıtını verdi Gustav. Jenny Chen, misafir odasının penceresi önündeki çalışma masasında onu yalnız bıraktı. Nisan ayının sonlarıydı. Tüm çiçek vazoları renk renk çiçeklerle doluydu. Gustav Floran, insanlarda en çok cesarete, erkeklerde enerjiye, kadınlarda ise sadakate değer verdiğini yazdı. Onun mutluluk anlayışı, insanların eşit olduğu bir cumhuriyette sıradan bir yurttaş olarak yaşamaktı. Dalkavukluktan nefret ediyordu ve burjuvazi ile, onun tanrıları, kralları ve kahramanlarıyla savaşmayı çok seviyordu. İtiraflarda yazdığına göre en belirgin özelliği hep ileriye gitmek, sevdiği bir özdeyişte olduğu gibi layıkıyla ölebilmekti. Düşmanlarının dahi ansiklopedi gibi bilgili, yiğit bir asker gibi cesur dedikleri, yetenekli bir etnograf ve bir devrim savaşçısının temiz, soylu yüreğinin izi Ceniçe'nin kitabında sonsuza dek kalacaktı. Fakat üstün yetenekli insanların düz yollardan gittikleri enderdir. Onların yolları inişli çıkışlıdır.